Hayatın sesleri. Başkenti. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Memleketim FM ortak yayınıyla sunduğumuz Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar bugünkü Hayatın Sesleri'ni siz sevgili dinleyenlerimiz için. Yayınımızı sevgili Recep Özdem sizlere ulaştırıyor ve spikeriniz ben Nilgün Doruk, 15.55'e dek. Bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Her zaman olduğu gibi. Çift 090 312 460 463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne. Elektronik posta adresimizi de biliyorsunuz zaten. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri olarak bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra şimdi programımızın ilk müziğine kulak veriyoruz. Dünya Masalları Türkiye'de buluşuyor. Yunus Emre Enstitüsü'nün dönem başkanlığında Küresel Kamu Diplomasi Ağı tarafından hayata geçirilen Herkes İçin Masallar projesiyle ülkeler milli kültürlerinde yer alan sevgi ve aşk temalı hikayeleri farklı ülke ve kültürlerden insanlarla paylaşacak. Biz de bununla ilgili detaylı bilgileri almak üzere stüdyomuza Yunus Emre Enstitüsü Türkoloji Müdür Vekili Sayın Tayfun Kalkan'ı davet ettik. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba.
Ve Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü 4. sınıf öğrencisi, aynı zamanda masal anlatıcısı sevgili Berfin Sıla Kepez bizlerle birlikte. Merhaba.
Merhaba,
siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, öncelikle bu çok güzel bir projeye ev sahipliği yapıyoruz. Projeden birazcık bahseder misiniz? Bugün itibariyle başladı sanıyorum.
Evet efendim, çok teşekkür ederiz. Siz de girişte çok kısaca özetlediniz gayet iyi bir şekilde. Türkiye'miz Yunus Emre Enstitüsü aracılığıyla yakın bir zamanda önemli bir uluslararası başarıya imza attı ve aynı zamanda bir emaneti devraldı. 2014 yılında Seul'de Yunus Emre Enstitüsü gibi dünya çapında kültür diplomasisi faaliyetleri yürüten ve onun bir üst başlığı olan kamu diplomasisi faaliyetleri yürüten çeşitli ülkelerin seçkin kurumları bir araya gelerek bir ağ oluşturdular. Ki bunun kuruluşunda Yunus Emre Enstitüsü de aktif olarak Kore'deki muadilimiz olan Kore Foundation yani Kore Vakfı ile rol aldı. Şu anda 10 üye ülkesi bulunan bu ağ yakın zamanda daha da genişleyecek ve biz bu ağın 2016 yılında Türkiye olarak Haziran ayında dönem başkanlığını aldık Yunus Emre Enstitüsü emanetiyle. 3 yıl sürecek bir süreç bu. Hem üye sayımızı arttıracağız hem de ağ üye olan ülkeleri sık sık bir araya getirerek toplayarak bilgi tecrübe paylaşımlarını gerçekleştireceğiz. Ama bunların hepsini illaki ve mutlaka bir sanat faaliyeti zeminde gerçekleştireceğiz.
Ne güzel. Peki ağ kaç ülke üye?
Ağ şu anda Türkiye dahil 10 üye ülke var. Türkiye'den başka Çin Tayvan'ı, Singapur, Filipinler, Nijerya, Macaristan, Polonya, İsveç.
Bu ülkelerin tüm temsilcileri şu anda başkentteler.
Yunus Emre Enstitüsü'nün muadilleri olan temsilciler ve bu proje bu başlığa uygun olarak yanlarında profesyonel masal anlatıcıları, kimi akademisyen, üniversitede görevli, kimi de drama sanatçısı bu işin eğitimlerini almış özel sanatçıları misafir ediyoruz. Toplam şu anda 6 ülke katılacak. Singapur ve İsveç, Portekiz katılamıyor bu faaliyete. Biz sevgi ve aşk temalı masal anlatımlarını bu ülkelerin orijinal dillerinde 15 dakikalık gösterilerle başta akademik ilgili çevreler olmak üzere Ankara'daki bu ülkelerin diplomatik misyonları ve konuya ilgili olan kişilerden oluşan bir hedef kitle belirledik. Onları Kabakçı Konağı, hamam önündeki Kabakçı Konağı'nda 3 gün boyunca misafir edeceğiz. Ülkeler Türkiye ile birlikte dönüşümlü olarak gösteriler gerçekleştirecekler.
Ne güzel. Bizim masal anlatıcımız sevgili Berfin Sıla Kepez, değil mi?
Evet. Merhaba.
Merhaba.
Nereden? Evet. Evet, ülkeler milli kültürlerinde yer alan sevgi ve aşk temalı hikayeleri farklı ülke ve kültürlerden insanlarla paylaşacak dedik. Türkiye'den de Zümrüdü Anka Kuşu, Nardaniye Hanım, Feslenci Kız, Suskun Sultan, Gülen Elma, Ağlayan Elma ve Gül Güzeli masallarıyla buluşacağız dinleyenlerimizle.
Hepsini siz mi anlatacaksınız?
Hayır, ben Zümrüdü Anka Kuşu ve Nardaniye Hanım'ı anlatacağım. Ondan önce sizler için hazırladığım küçük bir masalım vardı. İsterseniz onu anlatayım.
Aa, ne güzel.
Daha
dinleyelim
sonra Nardaniye
lütfen.
Hanım'dan bahsedelim. Çünkü açılış onunla yapacağız. Evet. İnsanoğlu bilimden önce hayal gücüne inandı. Onunla var oldu, korudu ve korundu. Bunun için ava çıkarken yeryüzünde gözlerini açmış, gülüşü gülden güzel bir bebek yanlarına gelirken. En kötüsüyle birbirlerine vakti geldiğinde gökyüzünün şefkatli kollarına bırakırken masallar anlat. İnsanoğlu hep o en büyük gücünü kullandı ve anlattı. Az gitti, uz gitti. Belki çok yoruldu fakat anlatmaktan hiç vazgeçmedi. Anlattıkça çoğaldı insanoğlu. Tekrar tekrar var oldu. Her defasında yeniden doğmuş gibi büyük bir hevesle anlattı. Bu anlatılar bazı zamanlar açıklayamadıklarına bir sığınma oldu. Bazı zamanlar çöllerde uyumamak için bir fısıltı, bazı zamanlarda ise inançlarını yansıttıkları birer ayna oldu. Bir hakikat aynası. Bu aynanın parıltısı geceleri gökyüzünü dolaşan karanlığın gücünü emiyordu. Karanlık iyice öfkelenmeye başlamıştı. Masalların renklerini, sözlerini, içi ışık dolu heybelerini kıskanmıştı. Bir gün yeryüzüne inmek istedi. Sonra düşündü. İyi ama bu insanlar beni beğenmezler ki. Bunun üzerine gözlerinden birer damla aktı. Bunlar karanlığın ilk yağmurlarıydı. Ve insanoğlunun gözünü boyamaya karar verdi. Her geldiğinde insanoğluna hediyeler getirdi. Ne de olsa onlar gizemli olanı severdi. Bu yüzden de merak dolu geldi. Önceleri renksiz televizyonlar, büyük telefonlar, açılması güç internetler getirdi. Zamanla merak çoğaldı. Sonra daha renkli, daha hızlı, çok seçenekli adımlarla geldi. Öyle hızlıydı ki bu hız kendilerini bile unutturacak güçteydi. Karanlık tüm öfkesiyle İnsanoğlunun gözünü boyadı. Hakikat aynası tozladı. Anlatılar azaldı. Köklerinin renkleri unutuldu. Karanlık doydukça insanoğlu acıktı. E ne yapsın? İnsanoğlunun doğasında anlatmak vardı ve yine anlattı. Ama bu defa masallardan çok telefonunu anlattı. Televizyonda gördüklerini anlattı. Birbirlerini anlatamaz oldular. Hal böyle olunca karanlık iyice kilo aldı. Tüm devlere meydan okudu, dünyayı sardı. Bundandır masalların şimdilik suskunluğu. Sonrasında ne mi oldu? İnsanoğlu karanlığın içinde birbirlerini hiç anlamadı. Çünkü kendilerini anlatamadılar. Tüm bunlar yaşanırken insanoğlu tek bir nefes diledi. Doğaya indi, kalbini temizledi ve dualar etti. Peki bu karanlığı yener miyiz? Diye sordu dile gelen küçük bir masal. E yeneriz elbet. Açlıklarına dayanamadıkları an gözlerini doyuran karanlık önemsiz kalacak diye yanıtladı güneş. Ve ekledi. Baksana bir radyo başında bizi dinliyorlar. İnsanoğlunun anlattıklarını, bizim anlattıklarımızı ve anlatmak istediklerimizi dinliyorlar. Şimdi dinliyorlar. Eminim ki anlatacaklar da. Ve tüm masallara sesleniyorum. Siz, dinleyicilerimiz anlattıkça var olacaksınız. Belki bir müzede, belki bir konakta, belki de bir radyoda.
Ay ne güzel. Evet, ağzınıza sağlık, kaleminize sağlık. Siz yazdınız teşekkür bunu ederim, bu arada evet. Değil mi? Evet. O eskiden başlayıp günümüze gelen süreci o kadar güzel anlatmışsınız ki tam bir masal tadında dinledik.
Teşekkür ediyorum.
Ne güzel. Aslında gelen dinleyiciler de çok şanslılar. Sizin sesinizden, sizin gibi güzel bir anlatıcıdan dinleyecekler. O bizim güzel masallarımızı. Öyle değil mi Sayın Tayfun Kalkan?
Çok şanssız. Gerçekten özellikle gençlerimizin üniversite düzeyinde bu konuya eğilmeleri, eğitimlerini almaları, araştırmalarını yapmaları bizi çok şaşırttı. Yani benim için şahsen yeniden bir keşif oldu. Milli somut olmayan kültürümüzün devamı adına çok heyecan duyduk. Ben bu arada yeri gelmişken bazı teşekkürlerim var, onları iletmek zorundayım. Buyurun. Bu projeyi hazırlarken ilk kapısını çaldığımız üniversite akademisyenlerimiz idi ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Sayın Öcal Oğuz hocamızdı ki kendisi bizim enstitümüzün de danışma kurulu üyesi olur.
Bizim de Dünya Bir Hazine köşemizin konuklarında.
Evet. Değil mi? Çok güzel bir tevafuk. Çok değerli katkıları, öğütleri oldu. Aynı şekilde Gazi Üniversitesi hocalarımızdan Evrim Ölçer hocamız ve oradaki genç araştırma görevlilerimizden Emine Çakır hocamız başta olmak üzere öğrenci arkadaşlarımız inanılmaz fikri katkılarda bulundular. İnşallah Berfin Hanım'ın da performansıyla çok güzel bir temsil gerçekleştireceğiz Türkiye adına. Biz bunun dışında Altındağ Belediye Başkanlığı'ndan da çok önemli destekler aldık. Hem moral, manevi hem de mekan tahsisi anlamında ki mekanları özellikle tespit ettik. Biz istedik Altındağ'da olsun. Bakın kamu diplomasisi diyoruz. Anahtar sözcükleri var. Toplumun yararına yapılan faaliyetlerin yurt dışında da tanıtılması. İşte Altındağ ilçemiz sınırları içinde çok önemli kültürel merkezler oluşturuldu. Belediyenin ve üniversitenin işbirliğiyle ve tamamıyla...
Sizinki hangi merkezde?
Biz Yunus Emre Enstitüsü olarak biz de Ulus'tayız. Onlara komşuyuz.
Evet.
Ama işte bir kabakçı konağı, hamam önünde yapılan düzenlemeler, ardından orada üniversite işbirliği ve belediyeyle oluşturulan somut olmayan kültürel miras müzesi, inanılmaz bir köşe. Herkesi oraya gitmelerini ben tavsiye ediyorum. Çoluk çocuk, ailece.
Peki halka açık mı?
Açık. Evet. Açıklar efendim. İşte orada Türkiye'mizin çok güzel bir hikayesi mevcut. Başarı hikayesi. Hı hı. Belediyemiz, üniversitemiz ve diğer sivil toplum kurumları el ele vererek kültürel zenginliğimizi gelecek kuşaklara başarılı bir şekilde aktarıyorlar. İç turizme müthiş bir hareket sağlıyorlar ve gelen konuklarımızı bu mekanlarda gezdirerek aynı zamanda yine belediyemizin çok başarılı bir hikayesi var. Karapürçek taraflarında bir vadi, kaderine terk edilmiş bir alan, belki bir çöplük olacaktı. Gazi Üniversitemizin ve belediye başkanımızın ufkuyla orada harika bir açık hava köy müzesi oluşturuldu. Altınköy'den bahsediyorum. Evet. Konuklarımızı oraya da götüreceğiz. Hem mekanlarda onlar keyifli anlar yaşayacaklar ama aynı zamanda Türkiye'mizin başarı hikayelerini imza attığını görecekler ve ülkelerine döndüklerinde bunları derslerinde, yazılarıyla, dergilerinde ve gazetelerinde aktaracaklar.
Evet. Türkiye'nin başarı hikayeleri. Hem kültürel hem de tarihi bir gezi de yapmış olacaksınız. Aynen. Peki sevgili Berfin, masallarla mı büyüdü acaba?
Çocukluğumda kendi kendime masallar anlatırdım. Devamlı kafamda hayaller kurardım. Arkadaşlarımı toplardım. Onlarla paylaşırdım. Fakat profesyonel anlamda ya da kendimi yetiştirebileceğimi düşündüğüm zamanlarda da üniversite 1'de tanıştım. Yine hocalarım hı-hı sayesinde. Judith Malika Liberman bize eğitim verdi. 8 ay sürdü. Bu eğitim sonucunda da müzelerde olsun, okullarda olsun kendimi geliştirmeye çalıştım. Yaklaşık 4 senedir de hikayeler anlatıyorum.
Ne güzel. Şimdi Nardaniye Hanım.
Evet, Nardaniye Hanım'dan biraz bahsedelim. Hadi. Nardaniye Hanım ve Kır Karamiler. Türkiye'de ilk açılış masalını bu masalla yapacağız. Pamuk Prenses ve Yedicöler masalına çok benzeyen Borat Av'ın 1970'lerde Kars'ta derlediği bir masaldır. Pertevin Ali Borat Av 1928'de masal derlemelerine başlamıştır. Bu derleme sayısını zamanla 3000'e ulaştırmıştır. Nardaniye Hanım da Zaman Zaman İçinde adlı eserin içerisinde yer almaktadır. Türk halkı arasında bu masalın yüzyıllar boyunca anlatılan ve kuşaktan kuşağa aktarılan bir başka biçimi, yerli versiyonu da diyebiliriz. Hı hı. Peki neden Nardaniye Hanım ve Kır Karamiler yerine Pamuk Prenses gündemde?
Neden?
Neden? Bence biraz da medyanın kullanılamaması ya da meddahların, hı hı, aşıkların, hikaye anlatıcılarının zaman içerisinde aktif rollerini toplumda kaybetmeye başlamaları bu masalları unutmamıza sebep olmuştur diye düşünüyorum. Fakat baktığımız zaman çok büyük benzerlikleri vardır. İsterseniz küçük örnekler verebilirim.
Lütfen, tabii ki.
Yedirceler yerine bizim masalımızda Kır Karamiler vardır. Hı hı. Veya üvey anne aynayla konuşmaz. Ay'a sorar. Ve der ki, ey ay, söylesene, sen mi güzelsin, ben mi güzelim? Ve ay cevap verir. Hayır, ne sen güzelsin, ne ben güzelim. İlle de kim güzel? Nardaniye Hanım güzel. Böyle bir konuşması geçer, hı hı, fakat ayla geçer. Elma yerine kiraz ve sakızı görürüz. Tekerlemeler zaten bizim için çok önemlidir. Tekerlemelerle gireceğiz masalımıza. Ve prens öperek uyandırmaz. Bizim şehzademizin lalası Nardaniye'nin ağzında takılı kalan sakızı çıkartır ve Nardaniye'yi o şekilde uyandırır. Nardaniye bir yılan yutar ve hamile kaldığı düşünülür. Bir masala baktığımız zaman zaten toplumun inançlarını, geleneklerini, göreneklerini, yaşayış, evet, biçimlerini de anlayabiliriz burada.
Kültürlerin temel yapı taşları aslında onlar, değil mi?
Kesinlikle.
Unsurlar o anlamda baktığımızda.
Hem de ortak unsurlar.
Evet.
O yüzden bir İspanyolca masal anlatılırken bir Türk, bir Hintli o ortak unsurları duygu aktarım diliyle, hı hı, çok rahat yakalayabiliyorlar. Ve biz bu programda akademisyenlerimizin tavsiyesiyle masalların tamamen orijinal dilde tercümesiz aktarılmasını hedefledik. Tabii küçük bir özet olacak Türkçe. Yani, evet, izleyenlerin hepten yabancılaşmaması için böyle bir örgü kurguladık.
Çünkü öyle bazı kelimeler vardır, hı, ki birebir tercüme edilemez. O yüzden herhalde böyle, evet, bir özet şeklinde masalın, tabii, içinde, tabii, bulmaları açısından, değil mi, kendilerini?
Aynen öyle, belirttiğiniz gibi. Ve dedik ya, Öcal hocamızın da harika tavsiyesiyle herkes için masallar. Bu herkesin içinde çocuklar, çocuk kitlesi. Bu faaliyeti özellikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dönemine denk getirdik. Hı hı. A üye ülke temsilcilerini de bu konuda ikna ettik. Sizi harika bir zaman diliminde bekliyoruz. Hem faaliyetlerinizi sergileyeceksiniz hem de ülkemizde, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramın nasıl kutlandığını göreceksiniz. Bu yüzden biz bu masal performanslarını Kabakçı Konağı'ndaki programların dışında 21 Nisan günü sabah 10.30'da belirlediğimiz 3 farklı okula taşıyacağız. Hı hı. İkişer ülke, hı hı, ve yine üniversitemizden Berfin gibi genç arkadaşlarımız önderliğinde üçlü gruplar 3 farklı okulda. Bunlardan birisi Maya Koleji, Birisi Nebahat Keskin İlköğretim Okulu Bahçeli Evler'de. Birisi de Karapürçek tarafında Kızılay Toplum Merkezi'nde ülkemizin bir süredir büyük fedakarlıklarla misafir ettiği Suriyeli misafirlerimize dönük özel Türkçe kursları düzenliyoruz. Yunus Emre Enstitüsü hı hı. olarak. Evet. Onların Türkiye'deki sosyal ve kültürel hayata daha rahat intibak edebilmelerini sağlamak için iki ülke ve bir Türk masalcımızı da oradaki misafirlerimize hediye olarak performanslarını yollayacağız. Bu arada çocuklarımız da bu coşkudan faydalanmış olacaklar, elbette. Ortak olmuş olacaklar.
Elbette. Şimdi aslında baktığımızda uluslararası bir platformda sergilenmesi evet. bu tür masalların farklı kültürler arasındaki hoşgörüyü, sevgiyi, samimiyet duygularını güçlendirmesi kesinlikle. Açısından da çok büyük önem arz ediyor, değil mi?
İşte kamu diplomasisi ağının evet. en büyük değerlerinden birisi biri. Tüzüğünde belirttiği bu ifade hı-hı. ettiğiniz gerçeklik.
Evet, evet. Evet sevgili Berfin, nerede kalmıştık?
Nerdaniye'den bahsetmiştik. Evet. Onun dışında Zümrüdü Anka Kuşu, yine Ignaz Knoş'un, Fesleğenci Kız, yine Pertevnarli Boratav'ın Zaman Zaman İçinde adlı eserinde. Gül hı-hı. Güzeli, yine Ignaz Knoş'un 44 Türk Masalı. Suskun Sultan, Ignaz Knoş'un 44 Türk Masalı içerisinde. Eğer merak edenler varsa bu kaynaklardan ulaşabilirler. Bizi dinlemeye de gelebilirler.
Evet, herkes o zaman bekliyoruz. Bugün itibariyle başladı. 24 Nisan tarihine kadar devam edecek.
Devam edecek efendim.
Ankara'da oturanlar ya da Ankara'ya yolu düşen dinleyicilerimiz hamam önünde.
Kabakçı Konağı'nda
bu güzel masal dinletilerine katılabilirler diyoruz. Ve çok teşekkür ediyoruz size. Böyle bir günde böyle bir projeyle Ankaralılarla buluştuğunuz için daha sonrası devamı gelecektir herhalde diyoruz.
İnşallah tabii evet. ki bir gelenek oluşturmayı
evet.
dileriz.
Ne güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Yunus Emre Enstitüsü Türkoloji Müdür Vekili Sayın Tayfun Kalkan ve Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü 4. sınıf öğrencisi, aynı zamanda masal anlatıcısı sevgili Berfin Sıla Kepez stüdyo konuğumuzdu. Tekrar teşekkür ediyoruz kendilerine.
Açar akşam sefaları, ölüme benzer güne vedaları. Deli dolu bir macera, bir şölen, bir düğün. Kadere kısmet narin hayatları. Işığa uçar bütün pervaneler. Ateşe giderken ne şahaneler. Dönerek acıyla aşkla şu alemi, yana yana raks eder divaneler. Bir varmış bir yokmuş, dünya masalmış. Her yolcudan bu handa olsa da kalmış. Gökten üç elma düşmüş, yuvarlanmış. Herkes payına düşen el. Gidip kaftığına gizini arar saadetin dünyalılar. Günaha yakın dururken bir yanları, ne kadar hazin hüzünlü sevdalılar. Işığa uçar bütün pervaneler. Ateşe giderken ne şahaneler. Dönerek acıyla aşkla şu alemi, yana yana raks eder divaneler. Payına düşen elmayı almış.
Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'de saatlerimiz 15.29'u gösteriyor ve başkentten birlikteliğimiz devam ediyor. Hayatın Sesleri programını dinliyorsunuz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında sevgili dinleyenlerimiz. Evet, şimdi Almanya'ya uzanıyoruz. Sevgili Buket Barlas Vehter telefon hattımızda. Başkentten merhabalar diyoruz Almanya'ya.
Münih'ten ben de merhabalar diyorum sizlere.
Teşekkür ediyoruz sevgili Buket Barlas Vehter. Şimdi Münih'te yapılmakta olan bir bilimsel araştırmadan söz etmek istiyoruz. Yaban arılarıyla ilgili bir araştırma bu. Nasıl bir araştırmadır? Bizimle neler paylaşacaksınız? Çünkü şehirdeki yaşamlarını sürdürülebilmesi amacıyla uçtukları mesafeler ölçülmeye çalışılıyormuş. Ne amaçlanıyor bu çalışmayla?
Evet, geçtiğimiz günlerde Münih'teki Ludwig Maximilian Üniversitesi ve Münih Botanik Bahçesi tarafından başlatılan bu bilimsel araştırmada yaban arıları özel bir yöntemle numaralandırılarak takip altına alınmaktalar. Kırmızı, yeşil ve mavi renklerde hazırlanan numaralar bilim insanları tarafından arılara hiçbir şekilde zarar vermeyecek bir yöntemle gövdelerine yapıştırılmakta. Daha sonra ise arılar tekrar serbest bırakılmakta. Araştırmaya böylece herhangi bir laboratuvar ortamında değil, arıların doğal yaşam ortamlarında devam edilmekte. Bilimsel araştırma için biyologlar Münih'teki botanik bahçesinde yaşamakta olan 400 yaban arısının yaşamını bu şekilde araştırmayı amaçlıyorlar. Araştırmanın en önemli amaçlarından biri ise yaban arılarının yuvalarının bulunduğu alandan ne kadar uzaklaştıklarını tespit etmek. Bu tespiti yapabilmek içinse Münihlilerin de yardımına ihtiyaç duyulmakta. Çeşitli basın yayın organları aracılığıyla halka duyurular yapılarak yolda, sokakta, bahçede veya parkta artık nerede olursa kırmızı, yeşil ve mavi renkli numaralarla işaretlenmiş bu arıları görenlerin hemen hangi renkte ve hangi numaralı arıyı nerede, ne zaman gördüklerini not edip araştırmacı grubu e-posta aracılığıyla bilgilendirmeleri istenmekte. Hatta imkanı olanlardan arının hemen bir fotoğrafını çekmeleri ve o fotoğrafı da araştırma ekibine ulaştırmaları arzulanmakta. Böylelikle yaban arılarının şehrin nerelerinde görüldükleri, kaç kilometrelik bir yol kat ettikleri tespit edilmeye çalışılacak. Tüm bu tespitlerden sonra ise amaç şehrin florasını yani bitki örtüsünü, arıların yaşam alanlarını destekleyici şekilde düzenleyebilmek. Bilindiği gibi arılar doğadaki bitkisel çeşitliliğin artması için çok önemli bir yere sahipler. Hatta dünyaca ünlü bilim adamı Albert Einstein'a ait olduğu iddia edilen arılar yok olursa insanlar da çok kısa bir süre içinde yok olurlar şeklindeki görüş ile daha o zamanlar yani 1940'lı yıllarda dünyamızdaki canlı çeşitliliğinin önemine dikkat çekilmekteydi. Ne yazık ki tüm dünyada özellikle son yıllarda ekolojik dengenin bozulması nedeniyle arıların sayısında çok önemli azalmalar kaydedilmekte. Bu olumsuz gelişme karşısında arıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için araştırmalar yapılarak önemli önlemler alınması gerekmekte. Yaban arılarının çok farklı çeşitleri mevcut. Almanya geneline bakıldığında 500'ün üzerinde farklı çeşit bulunmakta. Bunların en küçükleri 4 milimetreyken en büyükleri ise 3 santimetre büyüklüğe ulaşabilmekteler. Bahsettiğim araştırmada söz konusu olan arıların ortalama ömürleri ise 4-5 hafta civarında. Münih'teki araştırmada arıların gövdelerine herhangi bir verici takılmamasının nedeni ise vericilerin arılara ek bir ağırlık yapması ve uçuş mesafesini olumsuz etkileyerek sağlıklı verilerin elde edilmesini engelleyici bir faktör oluşturması. Buradaki araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları yaban arılarının uçuş mesafelerini 2 kilometre civarında tahmin etmekteler. Öyle olunca da şehrin pek çok yerinde gövdelerinde renkli numaralar taşıyan arılara rastlamak mümkün. Bu durumda araştırmanın başarıya ulaşabilmesi için Münih'te yaşayanların bugünlerde gözlerini dört açıp araştırmaya katkıda bulunmaları gerekmekte. Çünkü arılar gelecek kuşaklar için de büyük önem taşımaktalar.
Evet, ne güzel. Biz de bu araştırmanın sonucunu merakla bekliyoruz. Bizimle yine paylaşırsınız umarım sevgili Buket Bardas Behter. Evet, bir başka konuya geçelim. Pazar günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Orada da Münih'te de bayramın kutlanabilmesi için hazırlıklar var. Hazırlıklar ne aşamada? Bu yıl nasıl kutlanacak? Ne tür etkinlikler var çocuklar için?
Evet, 23 Nisan Pazar günü buradaki çocuklara harika bir şenlik bekliyor. Bu yıl programda Hacivat Karagöz gösterisi, folklor gösterileri ve kısa skeçler yer almakta. Ayrıca şiirler okunacak, şarkılar söylenecek, dans gösterileri yapılacak. Çocuklar için masallar anlatılacak. Şenliğe katılan çocuklar hep birlikte resim yapma imkanı da bulacaklar. 23 Nisan kutlamaları her yıl Münih Başkonsolosluğu Eğitim Ateşeliği tarafından çok başarılı bir şekilde organize edilmekte. Münih ve civarındaki okullarda açılan Türkçe ve Türk kültürü derslerinin öğretmenleri ve bu derslere katılan öğrencilerin katılımı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemine değinilmekte, coşkulu kutlamalar yapılmakta. Münih ve civarında hizmet veren dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı kutlamalar bu yıl Bodensee-Strasse 4 numarada yer alan Hotel Suppost isimli otelin büyük salonunda gerçekleştirilecek. Böylelikle burada yaşayan çocuklar da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkuyla kutlama şansına sahip olacaklar. Önceki yıllarda olduğu gibi dünya çocuklarına yine sevgi ve kardeşlik mesajları verilecek. Saat 14'te başlayacak olan kutlamalar saat 17'ye kadar sürecek. Bavyera eyaletinde Paskalya tatili nedeniyle 2 haftadır kapalı olan okullar 24 Nisan Pazartesi günü tekrar açılıyorlar. O yüzden de tatilin son gününe denk gelen 23 Nisan kutlamalarına bu yıl katılımın yüksek olması beklenmekte. Türkiye'den uzakta da olsa 23 Nisan'ın önemini, coşkusunu burada yaşayan çocuklarımızın da yüreklerinde hissetmeleri gerçekten çok anlamlı. O yüzden de Münih Başkonsolosluğu himayesinde yapılmakta olan bu tip etkinlikler büyük önem taşımakta diyebiliriz.
Evet, oradaki çocuklarla birlikte tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlu olsun diyoruz. Ve çok teşekkür ediyoruz size aktardıklarınız için. Sevgili Buket Bardas Behter, yine birlikte olmak dileğiyle. Başkent'ten selamlar, sevgiler, hoşça kalın.
Hoşçakalın, iyi yayınlar.
Açtım aşk defterimi, hatırladım sevdiklerimi. Her birisi bir başka alemdi, aradım o günlerimi. İlk sevgilim hangisi, nasıl yaktım bunca ateşi. İnanmazdım görmesem karşımda aşk tüten bu yüzleri. Kimi ağlattı beni, sever göründü. Açtım aşk defterimi, canlandı hatıralar. Gülen resimlerin arkasından aynı sevgili bakar. Unuttum geçmişleri, unuttum o günleri, eski sevgilileri. Unuttum geçmişleri, unuttum o günleri, eski sevgilileri. Açtım aşk defterimi, hatırladım sevdiklerimi. Her birisi bir başka alemdi, aradım o günlerimi. İlk sevgilim hangisi, nasıl yaktım bunca ateşi? İnanmazdım görmesem karşımda aşk tüten bu yüzleri. Kimi ağlattı beni, kimi güldürdü, kimisi hiç sevmedi. Sever göründü, sever göründü. Açtım aşk defterimi, canlandı hatıralar. Gülen resimlerin arkasından aynı sevgili bakar.
Öze yolculuk. Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Köşemiz başladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor sevgili Remzi Ege ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş buldum.
Bugün peygamber hikayelerinden söz edeceğiz. Bu hikayelerin öneminden bahsedeceğiz. Çünkü peygamberlerin ibret verici öyküleri var ve bunlar Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ve insanlara öğütlerini böyle iletiyorlar galiba bir anlamda da. Değil mi Kur'an-ı Kerim'de?
Elbette. Sizinle daha önce bir program yaptığımızda mesellerden bahsetmiştik. Ve o zaman demiştik ki böyle pek çok mesajı iletme yolları var. Bir tanesi de kıssalar. Peygamber kıssaları. Biz hikayeler dedik bugün. Aslında hikayelerle de yetinmeyeceğiz. O hikayeleri özüne inerek neden bizi ilgilendiriyor kısmına dönüşecek öyle bir tasarım var kafamda inşallah vardırabilirsem. Evet. Şimdi peygamberlikle niçin ilgileniyoruz da belki başlamak lazım. Yani Kur'an elbette peygamber aracılığıyla insanlara ulaştı ve daha önceki metinlerde öyle veya metin olmasa bile vahiy diyebiliriz. Çünkü sadece kitaplı ilahi dinlerden söz etmiyoruz. Kitap olmayan, bir metin olmayan ama vahiy olan ve peygamberlerle Allah tarafından insanlara ulaştırılan mesajlar da var. Dünya kurulalı beri. Değil mi? Yani evet. Adem'den başlayıp Hazreti Muhammed'e kadar varan süreçte böyle bir işleyiş var. Fakat peygamberlik o kadar enteresan bir mevzu ki peygamber dediğiniz varlık bir insan. Ve insan olmanın bütün varlık koşullarını beraberinde taşıyan bir insan. Yani biraz insan biraz değil hani bu değil mi? Evet. Yani efsanelerde olduğu gibi mitolojide olduğu gibi değil. Tamamıyla bir insan. Kur'an'da mesela ifadelerini görüyoruz. İlk başta müşrikler, puta tapanlar ve onun getirdiği mesajı büyük bir sertlikle karşılayanların böyle bir yönelimleri de var. Yani şuna bak. Yani Allah bir melek göndermede değil miydi? Bizim gibi yiyen, içen, çarşılarda gezen bir insan gönderdi bize peygamber olarak diye. Buna tabii Allah'ın da şöyle bir cevabı var. Yani eğer öyle bir şey yapsaydım o zaman da daha anlaşılmaz olacaktı ve diyeceklerdi ki biz şimdi bu melekten ne anlayalım yani? Bir insan olmalı ki, sizin gibi olmalı ki, sizin yaşadıklarınızı yaşamalı ki, sizin türünüzden, sizin cinsinizden bir varlık olmalı ki onun mesajlarını anlayabilirsiniz. Çünkü peygamberlerde de insanlar için örnekler var.
Yani bu hikayelerin asıl kahramanı da
tabii,
insan.
Yaşayan ama, insanlar.
Evet, beşer yani. Evet. Ama beşer şaşar. Evet. Şaşmamaları, doğru yolu
doğru
bulmaları
yolu
için öğütler
için.
Var.
Öğütler var ve yani şaşan peygamberlerle ilgili de öğütler var. İşte ben bugün biraz o noktaya taşıyacağım hikayelerin özünü. Pek çok seri yapılabilir peygamber hikayeleri dediğimiz zaman. Ama ben bugün ön plana çıkarmak istediğim bir konuyla geldim huzurunuza. Şöyle o konu peygamberlerin Kur'an-ı Kerim'de geçen duaları. Mesela bu beni çok ilgilendiren bir kısmıydı bu hikaye kısmının. Neden derseniz çünkü peygamber algısı. Ben buna çok önem veriyorum. Aslında insanların Allah algısını ve din algısını ilk elde oluşturan şey. Yani biz peygamberi nasıl algılıyorsak Allah katında bir elçi olarak ama bir insan olarak, bir görevli olarak bunların hepsini hani normalleştirerek nasıl algılıyorsak o şekilde de Allah'la normal bir iletişim içerisinde oluyoruz. Dua da bu iletişimin bir boyutu.
Evet.
Şimdi bakın hemen örneklere geçeyim çünkü biliyorum biraz sonra vaktim bitiyor.
Bir anda bitiyor çünkü.
Üç tane peygamber seçtim. Bunların üçünü seçmemin de özel bir sebebi var. Çünkü Hazreti Nuh neredeyse şöyle söylenebilir ki insanlığın veya varlığın diyelim yani yeniden ortaya çıkmasına bir biçimde sebebiyet vermiş ve onun temsili olan bir peygamber. Çünkü onun yaşadığı zamanda o başına gelen işler ve işte o tufandan sonra yeniden insanlık ve diğer varlıklar ortaya çıktı ve türemeye başladı. Şimdi orada Hazreti Nuh'un şöyle bir duasını görüyoruz. Tabii ki bütün peygamberler gibi Kur'an'ın bilgisine dayalı olarak söylüyorum bunu. Kendine verilen vazifeyi büyük bir sabırla ve istekle, azimle yerine getirirken kavmi tarafından yani hitap ettiği topluluk, beraberinde yaşadığı insanlar, o zamana kadar kendiyle dost olan, arkadaş olan, sevdiği insanlar tarafından nasıl oldu? Peygamberimizin zamanında da oldu onlar. Bir takım işte eleştirilerle ve inkarlarla karşılaşıyor. Ve artık demek ki öyle bir noktaya geliyor ki büyük bir samimiyetle Allah'a şöyle bir dua ediyor. Gerçekten ben diyor yenik düştüm diyor. Yani bunlara yenildim ben diyor. Çünkü sözümü dinletemiyorum. Artık diyor sen diyor bu kafir toplumdan intikam al diyor. İşte bir peygamberin ağzından bu sözü görüyorsunuz. Evet. Ve Allah bununla bize ne öğretmek istiyor acaba diye bu maceranın peşine düşüyorum ben. Bir başka yerde yine aynı şekilde Rabbim yeryüzünde kafirlerden yurt edinen hiç kimseyi bırakma diye dua ediyor. Sonra diyor ki çünkü sen diyor onları bırakacak olursan diyor senin diyor kullarını şaşırtıp saptırırlar ve onlar kötülükte sınırı aşan kafirlerden başkasını da doğurmazlar diyor. Yani Nuh peygamberin duasını biraz düşünebiliyor muyuz şimdi? Evet. İstiyor ki her biraz şey çok iyi olsun. Her şey çok tadında olsun, mükemmel olsun. Onun istediği o. Herkes Allah'a inansın. Hı-hı. Herkes onun söylediği gibi olsun vesaire. Ve diyor ki devamında Rabbim beni, annemi, babamı mümin olarak evime gireni, burası önemli, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla, zalimlere yıkımdan başkasını gösterme. Şimdi öyle mi? Öyle. Bir peygamber dua etmiş. Elbette duası samimiyetle karşılanacak ve Allah onun duasını kabul ediyor. İşte bu Nuh tufanı tabii ki Nuh tufanının gerçekleşmesinin sebebi bu. Ve ona öğütler veriyor Allah. Diyor ki sen diyor işte şöyle yap böyle yap. Zaten o süreçte de herkes yine onunla alay ediyor. Damla miktarı su olmayan bir çorak arazide bu işte gemi yapıyor falan filan. Ha diyorlar işte biz sana zaten deli diyorduk, Mecnun diyorduk. İşte çıktı ortaya senin ne olduğun haline bak. Nereden su gelecek de gemi olacak da şöyle olacak da derken neyse işler üç aşağı beş yukarı hepimizin bir takım hikayelerden hatta filmler bile çekiliyor. Evet, bildiğimiz kadarıyla gerçekleşiyor. Fakat öyle bir zaman geliyor ki işte bu yağmurlar çoğalıyor, o yükseliyor sular, herkes gemiye binecek, iman edenler çünkü duası öyle Nuh peygamberin. Şimdi Hazreti Nuh bu durumda en çok oğlunun gemiye binmesini istiyor. Onun ailesinden birisi çünkü o kadar istiyor ki çağırıyor sürekli. Oğlum diyor hadi diyor gemiye bin gemiye bin. Fakat binmiyor. Bir peygamberin oğlu o gemiye binmiyor.
Evet.
Ve peygamberin duası iman edenler üzerine bir dua. Allah onun duasını kabul etti mi? Etti.
Etti evet.
Oğlu iman etmemiş miydi? Etmemişti. Peki ne dedi? Yine de Allah'a sesleniyor. Diyor ki Rabbim diyor şüphesiz benim oğlum diyor ailemdendir ve senin vaadin de doğrusu haktır diyor. Sen hakimler hakimsin ama yani oradaki anlayamadığı şey önceki duayı ederken bakın ben size özellikle söyledim hani bu kelimeler diye. Hı-hı. Dinleyicilerimiz dönüp hikayeyi tekrar okusunlar bence. Hı-hı. Çünkü bu dehşet verici bir şey. Ve diyor ki Allah onun karşılığında ey Nuh kesinlikle o senin ailenden değildir. Çünkü o salih olmayan bir iş yapmıştır. Öyleyse hakkında bilgin olmayan şeyi benden isteme.
İsteme.
Gerçekten ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum. Şimdi bu çok taraflı düşünülmesi gereken bir mesele.
Hem dini hem ahlaki yönden anlatılmış değil mi?
Yani şunu öğrenebilir miyiz bu hikayeden? Benim şimdi canım çok yanıyor. İnsanların birbirlerine hitap şekilleri, insanların birbirlerini ayrıştırmaları, insanların birbirlerine konum belirlemeleri. Hı hı. Allah karşısında hem de. Yani evet. Sizinle benim aramda bir şey olabilir de biz bunu kendi aramızda hallederiz ya da halledemeyiz. Yani ahlaki olarak da çözebiliriz, hukuki olarak da çözemeyebiliriz de.
Evet.
Ama Allah karşısında ben size bir konum belirleyebilir miyim? Siz bana bir konum belirleyebilir misiniz? Ve bundan dolayı Allah'tan öyle olun, böyle olun, Allah'ım onu öyle yap, böyle yap diyebilir miyim? Dersen başıma geleceklere bakar mısınız? Kim, hı-hı, nereden, kimin ne iman olduğunu, gerçekten imanlı mı, mümin mi, bilemez, değil mi, ne olduğunu, evet, nereden biliyor?
Evet.
Nuh peygamber bilemedi.
Evet.
Oğlunu da gemiye alacağını düşünüyordu, hı-hı, çünkü. Hı-hı. Ama Allah dedi ki sen bunu bilmiyorsun, nereden biliyorsun? Bakın kalplerde olanı yalnızca Allah bilir. Hı-hı. Siz insanları öyle imanlı imansız deyip haklarını da konuşup öyle beddualar edip Allah'ım,
evet,
şu pisliklerden yeryüzünü temizle. Niye? Allah hepimizi yaratmış. Kim kime bu konuda pislik diyebilir, imansız diyebilir, hı-hı, cehennemlik diyebilir, başka türlü şeyler söyleyebilir. İşte örneği burada.
Burada. Evet. Biz bu ki duaları, daha buna bu benzer pek çok örnek
pek
var.
Pek çok
değil
örnek
mi?
Var. Şimdi ikinci ata denilen Nuh peygamberden sonra, İbrahim'den sonra. Çünkü bir yeryüzü yenileniyor, hı-hı, Nuh peygamberle birlikte. Ama daha önce söylemiştik ya sizinle konuşurken böyle en azimli peygamberlerden biri var Hazreti İbrahim. Ondan sonra bakıyorsunuz kronolojik olarak peygamberlerin dualarında bu tarz beddualara rastlamıyorsunuz. Çünkü, hı-hı, öğrenilerek geliniyor. İşte yani duanın bile tekamül etmesiyle ilgili, hı-hı, bir şey bu. Bunu bize öğretiyor bu peygamber hikayeleriyle Kur'an-ı Kerim'in mesajı.
Şimdi hikayeler anlatılıyor belki. Daha sonra okuduğumuz hikayelerde bir önceki hikayeyi çelişkiye düşürecek bir durum
anlaşılmasın.
Asla yok. Evet.
Bu böyle anlaşılmasın. Evet. Çünkü işte insanlığın tekamülüyle, hı-hı, ilgili bir şey, bakış açısının tekamülüyle ilgili bir şey ve Allah bunu Kur'an-ı Kerim'de örnek olarak söylemekten de hiç çekinmiyor. Kendi peygamberi, kendi peygamberiyle arasında geçen diyalog ve bunu insanlığa örnek olarak veriyorsa hani dediniz ya, hı-hı, örnek oluyorlar diye.
Evet.
O zaman bunda tam tersi bizim öğreneceğimiz şey nedir? Artık bu noktaya gelmişiz. Yani bitmiş o, hı-hı, beddualar, onlar bitmiş. Peygamberimiz aynı şekilde. Yani İbrahim peygamberin dualarını okusunlar dinleyicilerimiz Kur'an-ı Kerim'den bir bütün olarak. O kadar güzel ki biz onları namazlarda falan da söyleriz. Hı-hı. Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahiret hasene. Dünyada da iyilik ver bize, ahirette de iyilik ver Allah'ım. Ve herkese dua eder Hazreti İbrahim. Geliyoruz Peygamber Efendimiz'e, o da aynı şekilde Taif'e gittiğinde onu taşladıklarında hiç gocunmadı. Eğer istersen bu iki dağı birleştirip burayı yok ederiz dendiğinde kendisine, çünkü peygamberler böyle, hı-hı, yapmışlar bakın,
yeah,
beddua etmişler, evet, kendi, evet, kavimine. Hayır diyor, olur ya diyor, bunların diyor nesillerinden diyor Allah'a inanan ve güzel işler yapanlar gelecektir. Onun için ben diyor haddimi aşarak diyor Allah'ın bildiği şeyin üzerine bir söz diyor söylemek istemiyorum. Şimdikiler cahilse, şimdikiler bilmiyorsa ben onların çocuklarını, çocuklarının çocuklarını, onların çocuklarının önünü kesecek nasıl bir talepte bulunabilirim? Onun için dua böyle bir şeydir. Biz peygamberlerin dilinden de duayı bu şekilde öğrenebiliriz Kur'an-ı Kerim'den. Ve peygamber hikayelerinin pek çok yönde örnek olması söz konusu. Doğrusunu isterseniz bugün duayla ilgili ben bu örnekliği dile getirmek istedim. Çünkü ağızdan çıkan söz muhakkak vücut buluyor.
Evet.
Öyle ya da böyle.
Böyle.
İyi ya, evet, da kötü. Bakın peygamberin, hı-hı, sözünü dinledi mi Allah, duasını, hı-hı, kabul etti mi? Etti. Hı-hı. Ama ne şekilde etti? kendi evet. bildiği şekilde evet. etti. Çünkü evet. o onu biliyordu. O şimdi, kimin kalbinde ne var biliyordu.
Kur'an'ın temel amacı da insanlara doğruyu öğretmek, göstermek değil midir evet. zaten? Aslında onu okusak, oradaki bütün örnekleri güzelce sindirebilsek aslında yaşadıklarımızın hiçbirini yaşamayacağız belki de. Umarız dinleyicilerimizi bu konuda birazcık aydınlatabilmişizdir
yani diyelim. Tetiklemek istiyoruz. Evet. Yani hep okuyup geçtiğimiz şeyler ya bunlar. Evet. Bir de bu gözle, bir de bu bakış açısıyla okumak. Evet. Yoksa başka bir şey değil.
Biz öze yolculuğa devam edeceğiz ama bugünlük bu kadar diyoruz ve çok teşekkür ediyoruz size. Haftaya yine birlikteyiz. Sağ olun, var olun. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Remziye Ege ile birlikteydik. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine ve siz sevgili dinleyenlerimize de bir teşekkür. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için. Yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine birlikte olacağız. Hoşçakalın. Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.